Muhterem dinleyicilerimiz, bir nur sohbetinde daha huzurlarınızdayız. Hürmetlerimizi, saygılarımızı arz ediyor. Feyizli bir nur sohbeti saati diliyoruz efendim. Sevgili dinleyiciler, günlük hayatta bize lazım olanlardan bir tanesini bugün huzurunuza getiriyoruz. Günlük hayatta bize çok şey lazım da, biraz bu bahsedeceğimiz şey lazımın da ötesinde elzem gibi geliyor bize. Çok daha mühim, çok daha lüzumlu gibi geliyor. Onun için bu konuyu hassaten seçtik, tercih ettik. Huzurlarınıza bu konuyla geldik bugün. Konuyu izin verirseniz şöyle takdim edelim. Ve size şöyle bir soru soralım. Sizin ahlakınızda vakkaf tarafınız var mı? Vakkaf. Biliyorum hemen düşüneceksiniz. Vakkaf ne demektir diye de soracaksınız. Hatta soruyorsunuz bile. Her Müslümanın ahlakının içinde vakkaflığı var mı? Var veya yok diyebilmek için vakkaflığın ne demek olduğunu bilmeniz gerekiyor. Efendim, şöyle bir tarif yapalım. Bir şoför gaza basmış, hızla gidiyor. Aniden önüne bir engel çıkınca gazı bırakıp hemen frene basıyor ve zınk diye duruyor. İşte şoförün aniden zınk diye durması vakkaflıktır. Buna vakkaflık derler, vakkaf. Aniden, hızla giderken aniden zınk diye durabilmek hali vakkaflık halidir. Diyeceksiniz ki bunun bizim ahlakımızla ne alakası var? Öyle ilk bakışta öyle geliyor ama bizim ahlakımızla çok yakın alakası var. Hatta Hazreti Ömer'in vasfıdır bu. Hazreti Ömer'e birçok kitaplarda tarif ederken, ahlakını tarif ederken ve kâne Umaru vakkâfen diyor. Ömer vakkaftı. Ahlakında vakkaflık vardı. Ne demek Ömer'in vakkaflığı? Şu demek, o koskoca Hazreti Ömer bir şeyi kafasına koymuş, o şeyi uygulamak üzere hızla gidiyor. Doğru olduğunu kabul ettiği bir şeyi kafasına koymuş, o konuda kendine hazırlamış, hızla o işi uygulamaya gidiyor. Tam o hızla giderken benimsemiş, onu kabullenmiş, biri aniden önüne çıkıyor, dur ya Ömer, o öyle değil, şöyledir diye onun kanaatinin zıttını söylüyor. Ömer o kanaatinin zıttını söyleyenin doğru olduğuna inanırsa, Ömer orada o hızlı gelişine zınk diye duruyor ve zıttını söyleyen adamın fikrini benimsiyor ve hemen geri dönüyor. Tam geriye dönüyor. Bu kolay bir olay değil. Bir fikri benimsemişsiniz, kabullenmişsiniz, doğruluğunu benimsemişsiniz, hızla tatbikata gidiyorsunuz. Fakat karşıdan birisi geliyor, sizin fikrinizin tam zıttını söylüyor. Siz de onda hakikat payı olduğunu görünce zınk diye kendinizi durduruyorsunuz. İşte bu büyük bir ahlaktır. Büyük bir İslam ahlakıdır. Ve en başta Hazreti Ömer'de görülmektedir. Bu kolay mı, zor mu? İyi düşünülürse zor bir olay. siz bir fikir benimsemişsiniz, tam uygulayacaksınız, biri geliyor diyor ki yok öyle değil diyor, şöyledir diyor. Siz de gayet safiyane dinliyorsunuz, baktınız ki o söylenen şey doğru, hemen o benimsediğiniz fikri bırakıyorsunuz, ötekini benimsiyorsunuz. Bu çok büyük bir meziyettir eğer yapabilirseniz. Hazreti Ömer'deki bu bir şeyi uygularken biri zıttını söyleyince hemen aniden durma vakkaflık haline şu olayda misal gösteriyorlar. Diyorlar ki Medine sokaklarında gezerken bir adamın yolun kenarına çıkmış yolların kesiştiği yerde gelip geçenlere ileri geri konuştuğunu duydu. Ve bir de yaklaştı ki içmiş sarhoş. Hem içmiş hem de sarhoş halde gelip geçenlere edep dışı sözler söylüyor. Hemen kamçısını kaldırıyor. Resulullah'ın şehrinde Allah'ın yasak kıldığı şeyi icra edeceksin, içeceksin, sarhoş olacaksın. O da yetmiyormuş gibi gelip geçenlere edep dışı sözler söyleyeceksin diye kamçısını indirmek üzereyken sarhoş bakıyor, kendisini tanıyor. Vur vur deve çobanı diyor. Deve çobanından halife olursa elbette o da tebaasını, yönettiği insanı kırbaçlar diyor. Hazreti Ömer'in daha evvel deve çobanlığı yaptığını ima ediyor. Duymuş demek ki, biliyor. Deve çobanı deyince Hazreti Ömer'in öfkesi bir kat daha fazla kabarıyor. Ve o sırada hemen kamçısı yere düşüyor ve kamçıyla vurma duygusunu kaybediyor. Adam diyor ki vursana niye vurmuyorsun? Yok diyor, vuramam artık. Ben kamçıyı kaldırdığımda senin Allah'ın emrine aykırı bir hareketinden dolayı başına indirecektim. Benim kendim yoktu orada. Yalnız Allah rızası için, Allah adına. Gördüm ki sen deve çobanı diye bana hakaret edince Allah rızası duygusu geriye gitti. Şahsıma hakaret için gelen bu kelime nefsimi ayaklandırdı ve nefsim için vuracak duruma girdim. Allah için kalkmış olan kamçı nefsim için senin başına inecek. İşte o zaman ben onu yapamam ve kamçıyı aşağı indirdim ve orada kendi nefsime dur dedim diyor. Oradan geçen birine diyor ki alın bunu götürün, durumu Kadı Şüreyh'e anlatın, ben bunun cezasını veremem çünkü nefsim karıştı araya diyor. Ve Ömer o kızgınlığında vakkaflığını gösteriyor. Zınk diye duruyor ve kamçıyı vurmaktan vazgeçebiliyor. Ömer'in vakkaflığına dair bir misal bu. Sevgili dinleyiciler, buna esas bir başka misali daha ekleyelim. Risale'den bu konuda vecizeler geçeceğiz inşallah. Buradan şuraya geçiyoruz. Siz de böyle bir şeyi kafanıza koymuşsanız, hemen onu yapacaksanız, o sırada birdenbireye araya başka duygular girerse ya da birisi gelir de dur onu yapma, doğru olan o değildir, şöyledir derse, siz birdenbireye nefsinize dur diyebiliyor ve ondan sonra da kendinizi kontrol edebiliyor musunuz? Hazreti Ömer'den ikinci olayda şunu zikrediyorlar. Bunu anlatan Abdurrahman bin Avf. Medine sokaklarında gece gezerken diyor, karşı evden gürültüler geliyordu. Yaklaştık. O sırada bana dedi ki bu evi biliyor musun sen? Yok bilmiyorum ya emir el müminin. Bu ev Rebi'a bin Ümeyye bin Halef'in evidir. Ve içindekiler de içmişler, sarhoşlar. Bu karışık sesler o sarhoşların sesleridir. Ey Abdurrahman, şimdi ben bunlara bir ceza vermeliyim ama nasıl bir ceza? Abdurrahman bin Avf diyor ki ya emir el müminin, bu ceza verilecek kimse vardır ama o ceza verilecek olanlar evin içindekiler değil, biziz. Evin dışında onların evlerinin içlerini tecessüs eden biz cezalık adamlarız esasen. Allah-u Azimüşşan Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu? وَلَا تَجَسَّسُوا İnsanların gizli ayıplarını araştırmayın demiyor mu? Diyor. Öyleyse evinin içindeki gizli halini sokakta bizim araştırmamız günah olmuyor mu? Asıl cezalık hali biz itikab etmiyor muyuz? Böyle deyince Ömer sanki kendi fikrinden zın diye durdu orada. Kendi kanaatini tümüyle bıraktı ve elini diyor elime uzattı. Abdurrahman bin Avf tuttu ve dedi ki ey Abdurrahman hızla yürü buradan uzaklaşalım. İçeridekiler çıkar da bizim bu halimizi görürlerse biz onlara değil onlar bize ceza teklif edebilirler dedi. Ve oradan hızla uzaklaştık diyor. Sevgili dinleyiciler, bu neyi gösteriyor? Siz bir fikriniz var, bir kanaatınız var. Bu fikrinizi, bu kanaatınızı çevrenize duyurmadan icra etmeyin, tatbik etmeyin. Çevrenize bir sorun, bir kontrol ettin fikrinizi. İşte bakın, Halife Hazreti Ömer bir fikri var. İçeridekileri cezalandırmayı istiyor. Ama yanındakine de soruyor. Ne dersiniz diyor. O tutuyor, zıt bir fikir beyan ediyor. Hayır diyor, senin fikrin yanlış. Doğrusu budur. Doğrusu budur deyince Ömer ne yapıyor? İnat etmiyor. Haşa, ısrar etmiyor. Hemen kendi fikrini bırakıyor. Arkadaşının fikrini doğru bulunca onu kabul ediyor ve oradan hızla uzaklaşıyor. Şimdi burada biz kendi nefsimize dönüyoruz. Diyoruz ki bizim de bazen fikrimiz oluyor, kanaatlarımız oluyor. Hemen onu uygulama safhasına koymalı mıyız? Yoksa Hazreti Ömer'in Abdurrahman bin Avf'a sorduğu gibi çevremize sormalı da şöyle şöyle bir fikrim var, şunu düşünüyorum ne dersiniz diye fikrimizi çevremize bir kontrol ettirmeli miyiz acaba? Böyle olursa ne olur? Fikrimizde yanlış varsa çevremizdeki dostlarımıza kontrol ettirince o zaman o fikrin yanlışlığı, doğruluğu konusunda net bir belirti meydana gelir. Olabilir ki derler ki sakın ha bunda yanlışlık var bunu uygulama derler. Hazreti Ömer bile bazı kanaatlarından fikirlerinden dostlarının telkiniyle vazgeçebiliyorsa bize ne olmuş? Öyleyse kendi kanaatimizle baş başa kalmamalı. Kendi fikrimizle yüz yüze kalmamalı. Fikrimizi çevremizdeki dostlarımıza duyurmalı ve onların da kontrolünden geçtikten sonra uygulamaya koymalıyız. Ve Hazreti Ömer Abdurrahman bin Avf'ın elinden tutup da giderken yolda ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki insana doğru düşünceler telkin eden dostlar ne güzel. Ve o doğru fikirler telkin eden dostlara fikirleri söyleyip duyurup da onların da kontrolünden geçirmek bir fikri ne güzel. Ve ne güzel haldir ki diyor, doğru fikir gelince kendi yanlışında ısrar etmeyip de o gelen fikre de uymak, onu benimsemek. Evet muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizin başında bu noktayı çok açık ve net olarak benimseyelim. Ve kendi kanaatimizi doğrunun ta kendisidir deyip kimseye sormazlık etmeyelim. Olabilir ki kendi kanaatimizde yanlışlığımız olur, inadımız olur, ifratımız olur. Şöyle dostlarımıza, yakınlarımıza şöyle bir hafiften çıtlatalım düşüncelerimizi. Bir onların da kanaatini soralım. Bakalım ne diyecekler. Emin olun, en kötü şey kendi kanaatıyla baş başa kalmak, kimseye sormamak. En iyi şey de kendi kanaatini çevresindeki yakınlarına duyurup onların kontrolünden geçirmek. Dikkat edin, bakın, kim sadece kendi kanaatıyla baş başa kalır da kendi kanaatını uygulamakla işe başlarsa sonunda pişmanlık vardır. Kim de kendi kanaatını çevresindeki dostlarına da duyurarak onların da kontrolünden geçirdikten sonra meseleyi tatbika koysa orada pişmanlık olmaz. Onun içindir ki hadiste istişare emredilmiş. İsteşiru fil umur. İşlerinizde istişare edin. Tek başınıza kalmayın demiştir. Hele bugünkü toplumda tek başına kalmak, kendi kanaatıyla baş başa kalmak fevkalade mahzurludur. İnsan kim bilir kendi kanaatıyla baş başa kalınca nerelere gider, hangi yanlışlara gider, hangi ifrata gider bilinmez. Ama o kendi kanaatını kalkar da dostlarının yanına giderse, birkaç kişinin yanında bir kontrolden geçirirse, onları da düşünürse, o konuda onların da bakışlarını öğrenirse, bir de bakarsınız ki o kanaatinden vazgeçmiş, doğrusunu bulmuş ve sıhhatlisini icra etmiş, tatbikata koymuştur. Kaldı ki bugünkü dünya artık eski dünyada değildir. Dünyanın tümü bir köy haline gelmiştir ve insanlar kendi kanaatiyle baş başa kalınca o köy haline gelen dünyaya da intibak edemez bir ifrata gitmektedir. Yaşadığımız dünyada sosyal hayata intibak etmek, kendi şahsi düşüncelerini kontrolden geçirtip biraz daha herkesin kabul edeceği fikir haline getirmesiyle mümkündür. Bunun için Bediüzzaman Hazretleri Fevkalade kitabında misaller veriyor. Ve orada diyor ki, senin üzerine lazımdır ki doğruyu söyleyesin, ama doğru sadece senin sözün iddiasında bulunmamalısın. Ve yine sen demelisin ki, ben doğruyu konuşmalıyım ama her yerde hep doğruyu ben konuşacağım diye bir kanaata varmamalısın. Çünkü senin doğrun sana aittir, başkasının doğrusu da başkasına aittir. Bazen sende doğru olduğu gibi başkasında da doğru olabilir. Aradaki fark, seninki az doğru veya çok doğru, onunki daha az doğru. Ama ikisinde de doğruluk payı vardır. Öyleyse kendi kanaatimizde ısrar etmemeli, başka doğruların da bulunacağını düşünerek bir nevi alışveriş yapmalı, fikir alışverişinde bulunmalıyız ve ısrardan, inattan uzak bir karşılıklı diyalog anlayışı içerisinde, herkesle de uyum içinde bir hayata hazır ve razı olmalıyız. Hikmen Hoca geçen derste bir yer okumuştuk. Üstad ne diyordu orada? Benim mesleğim haktır diyebilirsin. Ama hak yalnız benim mesleğimdir diyemezsin.
Demek ki sen hakkın değildir.
Sen hakkın değildir. Bu fevkalade güzel bir ifade. Sadece bu ifadeyi insan benimseyebilse, benim mesleğim haktır, benim meşrebim haktır, hatta benim cemaatim haktır, hatta daha geniş daireye götür bunu, benim efendim partim doğrudur, tercihe şayandır. Ama bütün bunları de güzel, bunlarda bir sürtüşme olmaz. Ama doğru yalnız benim mesleğimdir. Efendim meşrep, doğru meşrep yalnız benimkidir. Doğru siyasi parti yalnız benim partimdir diye doğrulukları yalnız kendi şahsına, kendi mesleğine, meşrebine inhisar ettirirse o zaman dışarıdakilerin tümü eğri oluyor. Ne yapacaksın? Sen bir tek doğrunun sahibisin. Senin dışındakilerin tümü eğri olduğu için doğrularla eğriler savaşı başlayacak. Ama üstadın oraya koyduğu fevkalade güzel ölçü, her birimize ölçü olsa ve desek ki benim mesleğim güzeldir, doğrudur. Ama başkasının mesleği de güzel olabilir. Başkasının mesleği de hak olabilir. Sen sadece diyebilirsin ki benimki daha güzel, benimki daha hak. Bu ne demektir? Başkasınınki de güzel, başkasınınki de hak olabilir. O zaman kimseyle sürtüşmeye, kavgaya ihtiyaç olmayacak herhalde. Evet. Yani bu toplum içinde yaşarken çevremizde de diyaloğu kurmalıyız. Çevremizde de hoş geçinme ölçülerine sahip olmalıyız. Bunlardan birisi işte kendi kanaatimizi başkalarının da duyup onların da kontrolünden geçittikten sonra uygulamak olduğu gibi ikinci prensipte madem başkaları kontrolden geçirdikten sonra sen kendi kanaatine ısrar ediyorsun, ikinci prensipte diyebilirsin ki benim mesleğim haktır, benim mesleğim güzeldir ama başkasının mesleği de güzel olabilir, başkasının mesleği de hak olabilir. O zaman hakkı, güzeli kendi mesleğine, meşrebine inhisar ettirmediğin için kavga da olmaz, tartışma da olmaz. Başka meslek, meşrep mensuplarıyla da hoşgörü diyaloğu içerisinde yaşayabiliriz herhalde.
Evet.
Bu konuda üstadın daha buna benzer vecizeleri vardı. Üstad da zaten çok vecize vardı, kitap büyüklüğündedir her birisi. O konuda neler okuyacaksın sen? Neler var elinde?
Şimdi bu konuda okuyacağım.
Orada okuyacağım bir yer var senin herhalde.
Bu konuyla ilgili değil de okuyacağım bir yer.
Evet. Başka. Yalnız bu konuyu böylece bağlıyor muyuz? Yani şunu bağlayalım isterseniz. Birincisi her Müslüman, her insan bir defa vakıf olmalı. Nedir? Kendi doğrusunun karşısında bir başkası bir fikir beyan edip de o fikrin doğruluğunu görürse hemen orada zınk diye kendi kanaatini durdurmalı, inadı, ısrarı bırakıp o doğruyu kabullenmeli. Bir defa değil mi?
Tabii.
Birincisi bu. Ki bu nedir? Hazreti Ömer'in ahlakıdır. Vakkaflık halidir, vakkaflık. Bir şeyi benimsemişsin, kabullenmişsin ama bir başkası da sana zıt bir fikir söylemiş. Baktın ki fikrin doğrusu odur, senin içinde yanlış var. Hemen zınk diye orada duracaksın, o fikri bırakacaksın, doğru olan zıt fikri benimseyeceksin. Bu vakkaflık halidir. Bir defa her insan bunu kendi aleminde yerleştirmeli. Bu bir, değil mi?
Evet.
İkincisini de özetleyelim isterseniz. İkincisi de şu. Sen fikrinin doğruluğunda ısrar ediyorsun. Başkası da senin fikrini duymuş, görmüş ama sen diyorsun ki benim fikrim doğrudur. Şimdi başkası da seninkine doğru değil diyor. Onunla başka fikri vardır. Ne yapalım şimdi? Kavga mı edelim? Münakaşa mı edelim? Tartışalım mı? İlle onu da bizim fikrimize mi getirelim? Ha, üstad burada diyor ki kavga etme, tartışma, mücadele etme, aradaki muhabbeti yok etme. Ya nasıl düşün? Diyebilirsin ki benim mesleğim en güzeldir. Benim efendim cemaatim en güzeldir diyebilirsin. Ha bu ne demektir? Başkasının mesleği de güzel olabilir. Başkasının cemaati de güzel olabilir. Başkasının hizbi de güzel olabilir. Partisi de. Başkasının fikri de güzel olabilir. Ha o zaman ne oluyor? Güzel en güzel. doğru en doğru arasında bir tercih oluyor. O zaman kavga da biter, münakaşa da biter. Birisi senin fikrine itiraz etti, seninkinin yanlış olduğunu söyledi sana göre, ona göre. Ha sen diyorsun ki yok yok kavga yok aramızda. Dostluğumuz, muhabbetimiz devam eder. Neden? Benim meslevim güzeldir, daha güzeldir. Benim meslevim daha güzeldir. Benim yolum daha güzeldir. Ama seninki de güzel olabilir. Seninki de hak olabilir. Bitti o zaman mesele. Niye tartışalım? Niye kavga edelim? Çünkü biz buraya tartışmak, kavga etmek için gelmedik. Biz anlaşmak ve karşılıklı saygı, sevgi içerisinde bu hayatı yürütmek üzere geldik. Ve Bediüzzaman da bize bu ölçüleri veriyor. Kavgayı, tartışmayı bırakın, tanışmayı, yardımlaşmayı esas alın diyor, değil mi? Evet. Bu konuda ayet-i kerimeyi de söylüyor. Ve cealnâkum şuûben ve kabâile lite'arafû. Sizi farklı kabilelerden, farklı kavimlerden yarattık ki tanışasınız diye. Farklı kabileler, kavimler, ırklarla tanışıp yardımlaşmayı esas aldıktan sonra kavgayı, gürültüyü değil. Nerede kaldı dindaşımızla tanışmayalım, yardımlaşmayalım da yok senin fikrin kötü, benim fikrim iyi diye bir tartışmaya, bir lüzumsuz münakaşaya girelim. Baktık ki birbirimizi ikna edemiyoruz. Deriz ki benimki en güzel, seninki de güzel olabilir. Benimki haktır, seninki de hak olabilir. Bitti. O da bize aynı şeyi söylerse, seninki de güzel olabilir, benimki daha güzeldir derse, mesele güzel, daha güzel arasında kalır ve ona da kimse giremez artık. Güzel, daha güzel. Seninki de güzel, benimki de güzel. Böyle olunca tartışma bitiyor, kavga bitiyor, diyaloğu başlıyor, yakınlaşma başlıyor ve hoşgörü içerisinde bu globalleşen dünyada beraberce yaşama imkanımız oluyor.
Şurada şöyle bir ölçü var. Evet. Bu da belki o manayı teyit ediyor. Bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır fakat ihtiyar elden alınmaz.
Ya orada demek şu çıkıyor. Diyelim ki sen bir doğruyu benimsemişsin. Muhatabada o doğruyu anlatıyorsun. Sen o doğruyu ona kabul ettirmeye mecbur değilsin. Kendinde böyle bir mecburiyet arama. Sen sadece muhatabın aklına kapı açacaksın, iradesini elinden alamazsın.
Çünkü Allah almıyor iradeyi elden.
Değil mi?
İmtihan meydanıdır diyor, tecrübe meydanıdır. Yani sadece aklımıza kapıyı açıyor, gönderdiği diyelim delillerle, peygamberlerle, kitaplarla, yoksa bizi imana zorlamıyor. Dolayısıyla yani kendi fikrini karşıdaki dayatma nereden çıkıyor? Bu tamamen demek nefisten kaynaklanıyor.
Nefisten kaynaklanıyor. Şimdi bu konuyu iyi uygulayabilirsek Dikmen Hoca, nedir? Onu bir daha okuyalım.
Bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır fakat ihtiyar elden alınmaz.
Sen doğrunu muhataba anlatacaksın, aklına kapı açacaksın. Ha, senin görevin bu. Bitti. Daha onun üzerine gidip İlle o doğruyu kabul ettireceğim diye bir ısrarın içine girme. Çünkü akla kapı açacaksın, iradeyi elinden almayacaksın. Çol çocuk içinde de, konu komşu arasında da, dostlar arasında da böyle geçerlidir. Bazen insanlar diyorlar ki ben haklıyım, öyleyse bunu mutlaka kabul ettirmeliyim. Benim söylediğim doğru. Onlarınki eğri, öyleyse benim doğrumu mutlaka kabul etmeliler. Bu dünya imtihan meydanıdır, imtihan dünyasıdır. Sen muhataba anlatacaksın, aklına kapı açacaksın ama iradesini elinden alamazsın. Cenab-ı Hak ona kabulü için izin vermiyorsa kabul edemez. Veya onun kabul tarihi bir başka tarih ise sen onu öne alamazsın. Orada Cenab-ı Hakk'ın nice hikmetleri var, bilmiyoruz ki. Onun için görevimizi yapmalı ama daha ilerisine gitmemeli, münasebetleri bozmamalı, diyaloğu ortadan kaldırmamalıyız. Evet. Akla kapı açmalı, iradeyi elden almaya yönelik bir ısrarın içinde olmamalıyız. Hidayet Allah'tandır.
Burada daha enteresan bir ölçü var bakın. Bu dünya darul hizmettir, ücret almak yeri değildir. Bu dünya darul hizmettir, darul ücret değildir. Başka bir yerde.
Yani insan hizmetini yapacak, hemen karşılığını da beklememelidir.
Beklememeli. Amal-i salih, çünkü amal-i salihinin ücretleri, meyveleri, nurları berzahta, ahirettedir. O baki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek, ahireti dünyaya tabi etmek demektir. O amel-i salihin ihlası kırılır, nuru gider. Evet, o meyveler, yani o fayda, o dünyevi faydalar isterilmez, niyet edilmez, verirse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder.
Evet. O zaman şu şöyle konuyu biraz netleştirelim mi? Biz çevremize faydalı olmak istiyoruz. Ve bir ölçüde bazı doğrular anlatıyoruz, bazı tutum ve tavır içinde oluyoruz, bazı hizmetleri yapıyoruz diyelim. O zaman biz görevimizi yapıyorsak orada vicdanen müsterih olmalı. Muhatap da bunun eseri görülür mü, görülmez mi? Oraya fazlaca kilitlenmemeliyiz.
Yani bu yaptığımızın karşılığını bu dünyada görmeye kilitlenmemeliyiz.
Oraya kilitlenmemeliyiz.
Görmek dediğin gibi kabul tarzında olur. Bizi benimsemeleri tarzında olur. Şöhret tarzında olur. Dünyevi menfaat tarzında olur. Bütün bunlar bizim şeyimizin dışında, tabiri caizse.
Evet, bizim irademizin dışında.
Gündemimizde olmaması lazım.
Şu nokta çok mühim geliyor bana. Burada Hazreti Bilal'in tavrı çok enteresan. Mescidin bir tarafında zaman zaman Allah Allah, Allah Allah diye kendinden geçiyormuş Bilal-i Habeşi. Hazreti Ömer de böyle yandan Allah Allah diye kendinden geçen halini görünce huzurun bozulduğunu düşünerek, ya Resulallah, bu Bilal'e de ne oluyor? Mescitte huzurumuzu bozuyor zaman zaman, demiş. Coşuyor, Allah Allah, Allah Allah diye böyle irade dışı sesler çıkarıyor deyince Efendimiz sormuş. Ya Bilal, seni böyle arada sırada coşturan, hayrete sevk eden şey nedir ki Allah Allah diyorsun? Bak Bilal-i Habeşi ne diyor? Diyor ki, ya Resulallah, Cenab-ı Hak sana her selahiyeti vermiştir, fakat birine hidayet etme selahiyeti vermemiştir. Hidayeti sana vermemiştir. Yani bir adamın imana getirme selahiyeti sana vermemiştir. Onu Cenab-ı Hak kendi elinde tutmuştur. İyi de diyor Bilal-i Habeşi'ye, bundan senin heyecanlanmana bir sebep mi var? Evet diyor. Ben düşünüyorum ki diyor, ben ki Habeşli bir Bilal'im, bir köleyim. Ama senin arkanda namaz kılma mutluluğuna erişmişim, hidayete erişmişim. Dışarıda bu kadar ağalar, beyler, kabile reisleri, zenginler, itibarlı insanlar var. Onlar henüz hidayete erişememişler. Düşünüyorum ki eğer Cenab-ı Hak hidayete eriştirme selahiyetini de sana verseydi, sen evvela bu hidayet işini kabile reislerine gönderecektin. İtibarlı insanların hidayeti için uğraşacaksın. Onları İslam'a getirmeye çalışacaktın ki onlar sayesinde birçok daha geniş kitleler de hidayete erişsin. Sen öyle yaparken Bilal-i Habeşi'ye sıra gelmeyecekti. Nerede Bilal-i Habeşi gelecek de senin hidayet listenin sırasına girecekti? Düşünüyorum ki Rabbim sana hidayeti vermemiş, o selahiyeti kendi elinde tutmuş. Benim gibi bir acize de kabile reislerinden, ağalardan, beylerden, itibarlı insanlardan önce hidayet vermiş bana. Allah. Ben buna hayret ediyorum. Şükür makamında arada sıra coşmaktan kendimi alamıyorum, demiş. demek bu hidayet olayı bambaşka bir şey. Yani bazen insan sevdiği insanların saf dışında kaldığını görünce, bu en yakını da olabiliyor, akrabaları, dostları, komşuları da olabiliyor, çok üzülüyor. Ama elinden şey gelmiyor ki, hidayeti seni bırak, Rabbimiz Resulüne bile vermemiştir.
Yani tamamen kulla Halika arasında bir şey ve kulun tadıca ise halet-i ruhiyesine bakıyor. Ondaki diyelim cevhere bakıyor.
Evet. Burada o hidayete erecek adamın cevherine bakıyor Cenab-ı Hak. Onun hidayetine sebep olmak için çırpınan adamın da hasbiliğine nazar ediyor Cenab-ı Hak. Diyor ki o hidayet olayını sen kendi alemine alma. Hidayet tümüyle bana aittir. Sen sadece kendi görevini yap. Görevini yap, gerisine karışma. İmtihan dünyasıdır bu. Onun hidayet olayı bana aittir, benim hikmetime aittir. Sen oraya kafanı yorma.
Yani o zaman insan, ya ben hakkıyla anlatabildim mi, görevimi yapabildim mi, buna kilitlenme.
Ona kilitlenmesi lazım.
Yoksa bu insanı ben kazandım veya kazanmadım meselesi değil.
Niye kazanamadım? Niye dediğimiz yola gelmedi? Niye bizim fikrimizi beğenmedi, benimsemedi? Niye hala İslami hayata girmedi? Girse iyiydi de bu bir hidayet meselesi. Oraya fazla girme. Senin gireceğin yer, acaba bunun hidayete gelmesi için üzerime düşen görevi yaparken ben biraz ihlâssızlıkta mı bulundum? Biraz yanlışlıkta mı bulundum? Biraz sertlik mi oldu? Biraz inat, ısrar mı oldu? Bir kusurum mu var? Sen oraya kilitlen. Biz oraya kilitlenelim esasen. Eğer orada kusurumuz yoksa, ne âlâ, varsa biz kendi kusurumuzu düzeltmeye çalışalım. O hidayet işi ayrı bir şey. Evet. Ve tüm öyle Cenab-ı Hakk'ın takdirindedir.
Bak, o konuda da şöyle diyor Üstad. Medenilere ikna ile, muhabbetle galebe çalır.
İkna ve muhabbetle.
Evet. Yani sevgiyle, karşılıklı birbirini severek, kendini sevdirerek, değil mi?
Evet, o da çok mühim.
Sen muhatabı seveceksin ki, ve muhatap da kendini de muhatabı sevdireceksin. Medenilere ikna ile, muhabbetle galebe çalınır.
Demek burada bir yerde tebliğin ölçüleri zikrediliyor, tebliğin. Ya.
Devam ediyor. Din noktasında medenilere galebe çalmak ikna iledir ve dinin ulviyeti ve muhabbetini fiilen göstermek iledir. Dinin yüksekliğini, ulviyetini ve muhabbetini fiilen göstermek iledir. Söz anlamayan bedeviler gibi icbar ve husumetle değildir.
Çok mühim. Hele bugünün insanı o kadar hassaslaşmış ki, sen muhataba çok seveceğin bir eda ve seda ile yaklaşmaya mecbursun. İslam'ı anlatırken yüzünü buruşturup, öfkeye bürünüp, yumruğunu sıkıp, meçhul hedeflere, düşmanlara karşı yumruk sallarcasına bir İslam anlatışı kesinlikle uygun değildi. Bak, orada muhabbet yok.
Medenilere diyor yani. Geçmiş bedeviyet zamanında değiliz.
Bugünün insanına değil mi?
O zaman husumeti tahrik etmekle belki bir netice alırdı.
Kaba kuvvetle bir yere varılabilirdi.
Ama bu medeniyet aslında medeni, insanların zihni, fikri gelişmiş.
Yani böyle insanlarla konuşur, görüşürken bir tek şart var, kendini sevdirme.
Sevdirmek ve bir de mantığına hitap etmek, ikna etmek.
Evet.
Yani aklının mantığını doyurmak, ikna etmek ve bir de sevgi unsuru. Zerre kadar şiddete, başka vahşete yer vermemek.
Acaba diyorum, bazı kesimlerin İslam'a sıcak bakmayışları Müslüman'ın hiddet ve şiddetindendi, öfkesindendi, yani tepkiselliği esas alışımızdan mı? Tepkiselliği değil de etkiselliği diyelim esas alsak. Kaçanları kaçırmayı değil de kendimizi çekmeyi esas alsak, itici değil de çekici olsak, onu tercih etsek, herhalde üstadın bu tarifine göre daha uygun tarz budur.
Bugün diyor, bu medeniyet aslında başka yolu yok diyoruz.
İtici bir tavır kesinlikle caiz değildir yani.
İslamiyet'in ulviliğini ve güzelliğini hem de fiilen göstermekle diyor. Sözde de değil bakın. Sözde gelmiyor. Yani fiilen ortaya koyacaksın. Hı. Belki sözde beni kandırıyor diyebilir bu insan.
Evet.
Ama bir de icraatın da o istikamette olacak. İcraatınla da bak ben dediğimin arkasındayım. Dediğini de gösteriyorum.
Burada Mevlana'nın bir misali akla geliyor. Mevlana diyor ki caddeden iki türlü insan geçiyor. Birisi sırtındaki küfenin içerisine gül yaprağı doldurmuş. Sırtında bir küfe gül yaprağıyla gidiyor. Birisi de eline kocaman bir dikenli çalı almış. O dikenli çalıyı sürüyerek geçiyor. Küfesinde gül yaprağı taşıyarak giden adamı görenler hemen dükkanının içinden sokağa çıkıyor diye bir nefes alıyorlar ve herkes o adama tebessümle bakıyor, onu karşılıyorlar.
Çünkü geçtiği yeri gül kokusuna
gül kokusu. Arkasından dikenli adamı görünce aman bu çalılar geliyor, dikenleri bana batar diye herkes dükkanına giriyor, kapısını örtüyor. Ta dehlizlere kaçıyor diyor. Dikeni bana batar diye. Ondan sonra şunu söylüyor. Ey Müslüman, diken taşıyan adam gibi olma. Gül yaprağı taşıyan gibi ol. Ta ki seni görenler tebessümle sana yaklaşsınlar, senden güzel koku alsınlar. Diken sürüyen adam gibi korkup da kaçmasınlar. Sen de yaklaştığın adama dikenini batırarak canını acıtan bir adam hüviyetinde bilinme. Zannederim burada bir hakikat payı var. Dindarlar biraz diken sürüyen adam gibiyiz. Biz haklıyız, biz doğruyuz. Öyleyse selamünaleyküm kör kadı misaline biraz yaklaşıyoruz gibi geliyor bana. Mümkün olsa da kendi mizacımızdaki dikenleri şöyle bir yolsak, gül yaprakları kalsa ve gül yaprağı taşıyan adam gibi olsak, herhalde çok kimselerin de hidayetine vesile olabiliriz. Yaklaşabilirler. İşte orada da diyor ya, kendisi fiilen örnek olmalı Müslüman. Yaşayışıyla, tutumuyla, tavrıyla, sevecen tavrıyla.
Yani insanın düşüncesinin, inancının doğru ve hak olması tek başına kafi değil. Eğer onu insanlara uygun bir metotla, burada anlatıldığı gibi ikna ile, sevgiyle sunamazsan, en güzel hakikat, en güzel doğru bile
senin elinde alaka görmez hale gelir.
Öyle.
Alaka görmez hale gelir.
Ve tepkiyle karşılanır.
Ve işin garibi de takdim etmesini bilmiyoruz, muhataba sevdirmesini bilmiyoruz. Bu bilmeyişimizden de muhatap uzak kalınca bu
muhataba yükleniyoruz.
Muhataba yükleniyoruz. Tabii onun takdirsizliğine veriyoruz.
Benim hatam diye kendimizi yoklamıyoruz.
Yani. Onu yoklamıyoruz.
Muhasebe.
Sadi Şirazi de bu konuda fevkalade güzel misal veriyor. Onun misali benim aklımdan hiç çıkmıyor. Diyor ki, ariflerden birisi yolda gidiyordu. Giderken baktı ki bir dükkanın kapısında müşteriler ta sokağın başına kadar kuyruk olmuşlar. Acaba bu dükkanda ne satılıyor ki bu kadar çok müşteri var diye merak etti. Şöyle yaklaştı kapıya, bir baktı ki adam içeride sirke satıyor. Ama sirke satan adamın dükkanında kuyrukta sokağın başına kadar uzamış. Bu kadar çok müşteri var. Hemen yanı başındaki dükkana baktı ki oradaki dükkancı da sinek avlıyor. Tek müşteri yok. Acaba bu niye müşterisiz, bu ne satıyor diye bir de içeri baktı ki o da bal satıyor.
Allah.
Dedi ki bal satan adama, birader şu bitişik komşun sirke satıyor, acı şey satıyor. Ama müşteri kuyruk olmuş da sokağın başına kadar. Sen bu kadar güzel, leziz bal satıyorsun. Tek kişi yok müşteri olarak. Bunun hikmeti nedir? Adam açtı ağzını, yumdu gözünü. Bu millet cahil millet. Bunlar idraksiz, anlayışsız insanlar. Bunlar balın kıymetini ne bilir diye dümdüz gitti diyor. O zaman o Arif Zat dedi ki dur anladım. Şimdi neden senin müşterin yok bal sattığın halde, neden bunun müşterisi çok sirke sattığı halde, anladım. Dedikten sonra şöyle anlattı durumu diyor. Yan taraftaki adamın eli sirke satıyor fakat yüzü bal satıyor. Senin elin bal satıyor fakat yüzün sirke satıyor. İşte bundan dolayı sen balına müşteri bulamıyorsun, o sirkesine müşteri buluyor, ta sokağın başına kadar kuyruk oluyor dedi diyor. Bence Sadi Şirazi bu misaliyle bizim halimizi tam anlatmıştır.
Yani elin
sirkesi el sirkesini baldan daha güzel satıyor. Evet. Biz balımızı sirke kadar satamıyoruz.
Elimiz bal satıyor ama dilimiz de bal satmayınca
olmuyor işte.
Olmuyor yani.
Elimiz bal satıyor, yüzümüz sirke satıyor bu sefer. Keşke
yani uyduracağız yani elimizle dilimizle.
Öyle. Keşke balın tatlılığına uygun bir tatlılık da dilimizde görülse, yüzümüzde görülse, muhatabı böyle çekici şekilde, seveceğin şekilde muhatap olsak, sevgiyle, saygıyla kucaklasak, kusurlarına, hatalarına bakmamaya gayret etsek, herhalde çok farklı bir şey olur. Ama burada bir yanlış değerlendirme oluyor. Bilmiyorum, sen de dikkatini çekiyor mu? Şu alışkanlığımızı bırakamadık. Deniyor ki bana en çok bu soruyu. Ben bu adama nasıl hürmet göstereyim, saygı göstereyim? Nasıl bu adama böyle sanki kucak açayım? Şu günahı, şu hatası, şu kusurun sahibidir bu. Ben bu adama karşı sadece elimin tersiyle defol buradan derim. Kusurlarını sayıyorlar. Şimdi orada akla şu geliyor.
Onu üstattan bak. Hemen gözünün bir resmi de var. İşte onu okuyayım, onun üzerine koyayım. Bir adam zatı için sevilmez, belki muhabbet, sıfat veya sanatı içindir.
Yani evet.
Tabiri caizse bir insana diyelim alaka göstermek, saygı göstermek için ya o insanda mutlaka bir cihet bulursun,
İyi taraf
bir sıfat
var.
Bulursun.
Bir iyi taraf vardır ya.
Öyle. Bir maharetli bir maharet yönü bulursun.
Yani Allah tümüyle işe yaramaz adam yaratmaz canım.
Ya sadece o adamın günahına bakıp sadece o adamın bütünüyle o günahtan ibaret sayıp da illa düşman olman mı gerek?
Evet. Onun bir güzel vasfı var. Bir tarafından bulup tutup muhatap olacaksın.
Dolayısıyla orada mesuliyet falan da gelir mi diye, ya günahını sen hürmet etmiyorsun ki. Adamın elinde bir sanatı varsa, diyelim o sanatını da güzel yapıyorsa, başkalarını bırakıp o adamı tercih etmiyor musun sen?
Bir makamı da var, mevkii de var icabında, maddi imkanı da var. Yani mutlaka onda var olan vasıflarıyla
sayılması gereken bir vasfını bulursun.
Vardır, evet.
Hiçbiri olmasa, ya insan mı bu? İnsan. İnsanlığına hürmet edersin canım. Hani Muzaffer Hoca rahmet demiş ya, birisine böyle layık olmayan birisine hürmet ettiğini görünce, ya Efendi Hazretleri buna nasıl saygı gösteriyorsun, ayağa kalkıyorsun falan deyince, ben efendi demiş, Hazreti insana hürmet ediyorum, Hazreti insana demiş.
Evet. O Muzaffer Hoca söyleyince onun buna benzer çok misalleri var. Şimdi bir gün bir papaz geldi onun kütüphanesine. Ben kendisine çok yakındım, çok kitap falan alıyordum. Ve bizi de öğrenci olduğumuz için kolluyordu. Onun yakınları, kendi müritleri, dervişleri de var. Papaz dışarıdan girerken ayağa kaldı, kalktı kendisi. Buyurun efendim dedi, yer gösterdi. Papaz ayağa kalktı. Papaz ona hürmetli, saygılı şekilde oturdular. Papaz bazı kitaplar falan istedi, onu verdi. Öyle çay falan ikram ettikten sonra papazı işe kadar yolladı, kapıya kadar gönderdi hürmetle, saygıyla. Oradan birisi Efendi efendi dedi. Papaza da ayağa kalkılır bir ki.
Ayağa kalktı adam bulamadın yer gibi.
Evet der gibi. Dedi ki Kabasofta, Kabasofta dedi. Ben ona ayağa kalkmasaydım o dedi bütün dükkanları tepeleyip de buraya gelir miydi dedi.
Allah Allah.
Sen dedi hürmet görmediğin yere gider misin sen söyle bakayım dedi. Bir yere gidersen bir hürmet görüyorsun da onun için gidersin dedi. Ben bu zata hürmet göstereceğim ki o gelecek bana. Bana gelecek ki düşündüklerimi duyacak. Düşündüklerimi duyacak ki iç aleminde muhakeme, muhasebe fırsatı, imkanı bulacak. Benimle görüşemeyen, benim düşüncelerimi duymayan insana ben nasıl ulaşabilirim dedi. Ya bak bunlar her bir
soru. Ya adama hem sen saygı göstermeyeceksin hem de dediğin gibi bana muhatap olacaksın. Ya bunun dünyanın neresinde var?
Şimdi işte bu noktada bizim zaafımız var.
İnsan fıtratına aykırı dediğin
sen
doğru.
Sen papaza niye ayağa kalktın? O dediğiniz gibi ben Hazreti İnsan'a ayağa kalktım. Orada onun da çok cevapları var. Bir başka cevabı da şu. Şunu söyledi o zaman. Kendisinden duydum. Dedi ki Hazreti Mevlana caddeden gidiyordu. Giderken yan tarafa bıraktı. Papazın birisi hemen ayağa kalktı Mevlana'ya karşı ve aşağı eğildi. Eğilerek selamladı Mevlana'yı. Mevlana da onun aşağı eğildiğini görünce o da ondan daha aşağı eğilerek selamına mukabele etti. Oradan hamsofunun birisi dedi ki diyor. Efendi papazdan da daha aşağı eğildiniz olur mu böyle deyince dedi ki aşağı eğilmek bir tevazu ifadesidir. Papaz bu tevazu faziletini gösterdi. Ben o fazilette ondan geri kalmamalıyım. Onu da geçmeliyim diye daha aşağıya indim, eğildim dedi. Tevazu faziletinde onu da geçmeliyim. Ondan daha aşağı eğilmek suretle dedi Mevlana dedi. Ve şunu ekledi. Müslüman tekebbürün temsilcisi değil, tevazuun temsilcisidir. Şimdi Dikmen Hoca, Muzaffer Hoca Papaz Efendi'ye karşı bu hürmeti, saygıyı gösterdi değil mi? Papaz Efendi kalkıp giderken İslam'a düşmanlığı mı artar? Yoksa yahu bir Müslümanlar saygılı insanlar diye Müslümanlığa karşı bir meyli, bir alakası canlanır mı? Canlanmadı diyelim. Hiç alakası canlanmadı. O kendi mesleğine, meşrebine devam etti. Ama şu var, hidayet Cenab-ı Hakk'ın elinde Muzaffer Ozak görevini yapmıştır. Ya bir de ona karşı o tavrını göstermese, o müsbet halini göstermese, onun hidayeti ermemesinin müsebbibi olarak sorumlu olabilir Muzaffer Hoca. Ama o görevini yapmıştır, vazifesi bitmiştir. Hidayet işi Cenab-ı Hakk'a kalmıştır. Zannederim biz temsilciliğimizde biraz kusur var. Çevremize karşı sevecen değiliz. İticiyiz, çekici değiliz. Muhatapların kusurlarını görmezlikten gelip de muhabbetle kucaklama yerine muhatapların kusurlarını hemen hatırlayıp araya bir mesafe koyuyoruz ve soğuk bir havanın esmesine de biraz sebep oluyoruz gibi geliyor bana.
Tabiri caizse hep insanların kapalı olan kapılarını mı görüyoruz? Açık, insanlar da açık kapı aramıyoruz gibi.
Üstad ne diyor o konuda?
Üstad diyor, bir insan yüz kapılı saray gibidir. Tam yüz kapısı olan saray gibidir. O insanda diyelim hakikate karşı kapıları kapalı olsa bile mutlaka o yüz kapı içinden bir iki kapısı açık kapısı vardır. Akıl odur ki, akıllı insan odur ki bu açık kapılardan bir tane bile olsa bulur, o insanın içine girer, o insanı. Ondan sonra içeriden bütün diğer kapalı kapılarını da açabilir. Ama akılsız adam nedir, ne yapar?
Hangi kapısı kapalıysa?
Hangi kapısı kapalıysa o kapısına yüklenir. O kapıyı zorlamaya kalkar.
Açamayacağı kapıları.
Açamayacağı kapıları.
Bu konuda
insanların açık kapılarını arayalım. Hakka diyelim açık kapılarını bulalım. Oradan girip diğer kapalı kapılarını açmak mümkündür.
Bu konuda geçen gün Yusuf İslam STV'de enteresan bir cevap verdi. Ona dediler ki, sen daha evvel Hristiyandın. Şimdi hidayete erdin, İslam'a girdin. Bir Müslüman olarak bir Hristiyanla karşılaşınca ona İslam'ı nasıl anlatırsın? Bak bu sizin dediğinizi diyecek. Ne dedi biliyor musunuz? Ben bir Hristiyanla karşılaşınca ilk olarak ona İslam'ı anlatmam.
Allah Allah.
Bak onun kimin içinden geliyor, nasıl muhatap olacak bak. Ben ona hemen İslam'ı anlatmam. Ya ne yaparsın? Evvela ben onu anlamaya çalışırım. Onu.
Bu da çok önemli hocam bu.
Onun mesleğini, meşrebini, inançlarını anlamaya çalışırım. Ha. Hristiyanlığın içerisinde farklı meşrepler, mezhepler vardır, anlayışlar vardır. Hangisindedir bu?
Evet.
Onu anladıktan sonra bu düşüncede olanlarla hangi noktalarda ortak noktamız olur? Hangi noktalarda birleşebiliriz?
İkinci noktada ortak noktaları bulmaya çalışırım değil mi?
Evet.
Önce anlamak, sonra ortak noktaları
işte bulmak. Anlayınca ortak noktayı buluyor.
Evet.
O zaman diyor, ben İslam'ı anlatmam, ortak noktalardan gelişmeye başlarım diyor.
Tamam.
Ortak olduğumuz noktalardan diyaloğu başlatırım.
Onun da evet diyeceği noktadan başlayıp o evetleri çoğalta çoğalta gider.
Gideriz ya. Bence fevkalade güzel bir tespit oldu bu. Hepimize ve günlük olaylarda hep muhatap oluş tarzımızda bunu düşünmemiz lazım. Bu kardeşimizle biz hangi noktalarda ortak olabiliriz? Diyelim ki 5 vakit namazı daha yoktur. Belki sadece cuma Müslümandır. Belki cuma Müslüman da değildir. Ama yine ortak olacağımız değerlerimiz, vasıflarımız vardır yani. Ortak olacağımız noktaları bulup oradan ilerlersek mesele kalmıyor.
Evet.